Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Programımız Çınaraltı. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı da bu hafta açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman akıyor, yıllar, asırlar geçiyor. İnsanların kılık kıyafetleri, duygu ve düşünceleri, tıraşları bile değişiyor. Hayatlar, evler, binekler değişiyor. Dil bile değişiyor. Bu arada vaktiyle alım satım yapan esnaf bile günümüzde değişiyor. Öyle meslekler, öyle esnaflar var ki değerli dinleyiciler, günümüzde bunların ismini dahi hatırlayanlar yok. Hayat o kadar değişmiş ki bu meslekler, bu esnaflıklar unutulmuş. Mesela enfiyeci. Enf, Arapça burun demek. Enfiye, buruna çekilen, çürütülmüş tütün tozuna verilen isim. Keyif verici, zihin açıcı bir madde. Tütün tiryakiliği gibi. 1640 yılında Sultan İbrahim zamanında İstanbul'a gelmiş. O zamana kadar meçhul. Daha önce tütün biliniyordu ama Sultan 4. Murat zamanında. Şimdi enfiye bilinmiyordu. 1641 senesinde bir Musevi Galata'da Kurşunlu Mahzen'de, şimdiki Yeraltı Camii'nin olduğu yerde bir dükkan açıyor. O zamanki ismiyle burun otu satmaya başlıyor. İstanbul halkı da keyfine düşkün. Bu ota çabuk alışıyor. Tabii enfiyenin yapılması, hazırlanması, kendine has güzel kokunun verilmesi için terbiyesi hususi bir iş, bir ihtisas işi. İstanbul'da miri bir atölyede enfiye imal edilir. Gizli ve kaçak enfiye imal edilmesi ve hariçten enfiye getirilmesi yasaklanırdı. Osmanlılar'da keyif verici maddeler arasında tütüne umumiyetle avam itibar ederken enfiyeye okur yazar tabaka, ulema rağbet etmiştir. 1855 yılında İstanbul'da, Galata'da ve Üsküdar'da 94 enfiyeci dükkanı vardı ve enfiyenin bu gedikli enfiyeci dükkanlarından başka yerlerde satılması yasaktı. İstanbulluların en makbul tuttukları enfiye Fransız enfiyesiydi. Osmanlı padişahları arasında Sultan 3. Selim enfiye tiryakiliğiyle meşhurdur. Hatta Enderun tarihi müellifi Atabey, babası Başlala Tayyar Ağa'dan bir hatıra naklediyor. Bu Atabey, Nurullah Ataç'ın babasıdır. Hammer tarihini de tercüme etmiştir. Sultan Selim tahttan indirilip de hapsedildiği zaman bir gün dairesinin kaba temizlik işlerine bakan bir bostancı neferi Tayyar Ağa'ya korka korka yaklaşmış. Sultan Selim'in bir tezkiresini vermiş. Kağıtta şu satırlar yazılıymış: "Benim muhlisi sadıkım Tayyar Efendi. Mecburu olduğum karota enfiye hitama reside olduğundan, yani alıştığım enfiye otu bitmek üzere, seriyan biraz enfiye tedarik ve irsalini memul ederim. Yani bir an evvel enfiye bulup da bana gönderirsen umarım, ümit ederim." Tayyar Ağa ağlamaya başlamış bu vesikayı, tezkereyi görünce. Ve en nefis Fransız enfiyesini buldurarak padişaha göndermiş. Bir de kim şair demiş ki, keyfim olsun der isen alemde eğer dört üstüne, bade nuş ol, taze sev, nargile iç, enfiye çek. Evet, Enderuni vasıfın bir beytidir bu. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut zamanında kadar giyilen kavuk bu devirde değiştirilmiş, bir kıyafet değişikliği cereyan etmişti. Kavuk yerine fes iktisa edilmişti, giyilmişti. Vaka fes bundan önce de vardı. Ta eski bir Anadolu serpuşudur, Frikyalılardan kalma. Eski Türkler de giymiş, askerler beyaz, siviller kırmızı giyerlerdi. Ama tam yakın zamanda giyilen fes gibi değil. Evliya Çelebi 17. asırda Azap taifesinin yani deniz piyadelerinin başlarına fes giydiklerini yazıyor. 1826 yılında Hüsrev Paşa, Kaptanı Derya, kalyoncuların başlıklarını ağırlıklarından dolayı kürek çekmelerine mani olduğunu görüyor. Başlarına Tunus fesi giydiriyor. Sultan II. Mahmut da bir cuma selamlığında, cuma namazına çıktığında kalyoncu erlerini teftiş ederken bu fesleri görüp beğeniyor. Bunun üzerine Asakir-i Mansure-i Muhammedi yani yeni kurulan, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan ordunun erlerine şubara giydirilmişti eskiden bir nevi külah. Onlar çıkarılıp fes giydirilmişti. Fes çok muntazam, çok yakışıklı bir serpuştur. Daha sonra da bir ferman çıkarılarak asker sivil herkesin fes giymesi mecbur tutulmuştu. İlk zamanlar fes alışamayanlar buna püsküllü bela dediler ama sonra alışıldı. Sultan II. Mahmut zamanında altı dar, üstü genişti fesin ve üzeri ipek mavi püskül örtülüydü. Püskülün üzerine de süs takarlardı. Sultan Mecid zamanında altı geniş, üstü dar, sağan kapağı şeklinde kulak hizasına kadar uzun siyah püsküllü fes moda oldu. Sultan Aziz zamanında Aziziye denilen basık ve geniş fes adet oldu. Sultan Hamid zamanında uzun kalıplı fes adet oldu. Bunlar ait oldukları padişaha göre Mahmudiye, Mecidiye, Aziziye, Hamidiye şeklinde bilinir. Fes umumiyetle eğri, kaş üstüne kadar eğik, yan arkaya doğru giyilirdi. Ön tarafta tablayla fesin yanlarında meydana çıkan çukura kibar çevreler yar tekmesi. Külhan beyler kuş yuvası derlerdi. Boynu ve kulağı örten feslere baba yani, efendivari denirdi. Islanıp bozulmuş olanlarına limon kabuğu denirdi. Sıfır kalıba çekilmiş olana saksı dibi denirdi. Yassı ve başa geçenine tablakar denirdi. Kenarı kıvrık saçlarla süslü olarak giyileni kapatma sümbül saksısı diye halk arasında isimler verilirdi. Başka kel örten, ayıp kapayan, yandım Allah horozu bi diye fesler de vardı. Daha önce Ali Kurna denilen Tunus fesleri, İskender, Davut Vezir, Poti, Çifle Pehlivan, Bolfırt, Şılık, Ereke gibi fesler vardı. Fesler önceleri yalın olarak giyiliyordu dal fes, sonra mendil, çevre, tülbent gibi şeyler dolamak moda oldu. Feslerin çevresinde tablasından kenarına kadar düzgün sarık sarma Sultan Hamid zamanında adet oldu. Bu sarıkları sarma izni sadece din adamlarına, ulemaya verildi. Zamanla fesin giyiliş tarzı kişilerin cemiyet içindeki yerini belli eder hale geldi. Fes kalıpçılığı bir yaygın zanaattı İstanbul'da. 0 ile 16 arasında numaralandırılan bu kalıplar Darbeyoğlu, Hamidiye, Büyük Hamidiye, Tam Zuhaf, Yarım Zuhaf, Efendi biçimi, İzmir biçimi şeklinde isimlendirilirdi. Fes kaliteli değilse yağmurlu havalarda boyası akardı. O zamanın tabiriyle giyenleri apokurya maskarası haline getirirdi. Demek ki fes kalıplamak bir meslekti. Fes satıcılığı da bir meslek. Yeni Cami, Ayasofya, Sultanahmet, Bayezid meydanlarında nasıl satılırdı fesler? Bir de fes püskülü tarayıcılığı vardı. Bunu da Yahudi çocukları yapardı. Püsküller tarayıcılığı diye bağırarak sokaklarda gezer ve fes püsküllerini tararlardı. Demek ki bir fes için fes satan, fesi kalıplayan, fes püskülü tarayan olmak üzere 3 tane esnaf vardı. Şimdi ne fes kaldı, ne fes kalıpçısı, ne fes püskülü tarayan, ne de fes satıcısı. Değerli dinleyiciler, bizim esas gıdamız her zaman ekmek olmuştur. Eskiden de öyleydi. Fırınların İstanbul'da ayrı bir mevkii vardı. Devlet fırınları sıkı bir teftişe tabi tutardı. Kadıların en sık, en titiz teftiş ettikleri esnaf fırıncılardı. Noksan ekmek işleyen fırıncılar cezalandırılır. Hatta halkın gözü önünde sokakta çamura yatırılarak falakaya çekilirdi. Esnaf nizamnamelerinde fırıncılar için uzun hükümler mevcuttur. Hatta ekmek narha tabiydi. Bazı gıdalar kar haddiyle satılırdı. Bunların başında ekmek gelirdi. Mümkün mertebe halka ucuz ekmek yedirmek istenirdi. İstanbul'da 17. asırda ki fırınları Evliya Çelebi anlatıyor. 1000 tane fırın dükkanı olduğunu, bu fırınlarda 10.000 kişinin çalıştığını söylüyor. Eskiden ekmekçilere habbaz adı verilirdi. Hubuz ekmek demektir. Habbaz ekmekçi. Bu ekmekçilerin bir hususiyeti var değerli dinleyiciler. Fırınlarda ekmek fırından çıktıktan sonra ayrı bir görevli bunları sepete doldurur. Merkep, katır, at ne varsa buna koyar ve sokak sokak gezerek bu ekmekleri satardı. Çok evin ekmek aboneliği vardı. Her sabah ne kadar ekmek alacağını o ekmekçi bilir. Sabah erkenden sıcak sıcak ekmeği getirir. Merkebi katırı durdurur ve o mis gibi kokan ekmeği evlere dağıtırdı. Şimdi fırıncı hala var tabii. Ekmek yapan hala var ama böyle kapı kapı ekmekleri dağıtan pek kalmadı. Onların yerini marketlere, bakkallara efendim ekmek dağıtan kamyonetler aldı. Kaybolan mesleklerden birisi de hallaç değerli dinleyiciler. Hallaç, Arapçada halç kelimesinden geliyor. Halç, yün pamuğu, yünü pamuğu atmak demek. Hallaç da bu işi yapan kimse. Şimdi yataklar, yastıklar, minderler otura otura, kullanıla kullanıla yassılaşır ve sertleşir. Hallaçlar bunu atarlar ve yumuşatırlar. Kabartırlar. Bu işi yay ve tokmakla yaparlar. Hallacın yayı ağaçtan bir yaydır. İnce tahtadan bir tambur. Koyun bağırsağından bir kiriş. Bu kirişle tamburun arasında kirişin sarıldığı lomba parçalarından teşekkür ediyor bu hallacın yayı. Yayın üzerinde içi pamuk dolu bezden bir kolluk var. Yayla tamburun birleştiği köşedeki düzenekle kirişin gerginliği ayarlanıyor. Hallacın tokmağı şimşir ağacından yapılırdı. Ucundaki kertik yardımıyla meydana getirilen titreşimler pamuğun atılmasını temin ederdi. Pamuk ince atılacaksa kiriş gergin tutulurdu. Kaba atılacaksa kiriş gevşek tutulurdu. Pamuk atılırken pamuğun kirişe yapışmaması için umumiyetle kirişe buğday unu sürülürdü. Rivayete göre Şit peygamber hallaçmış. Ama yine de hallaçların piri Hallacı Mansur olarak bilinir. Araba ve kızaklar üzere dükkanlarında tempoyla yaylarının tellerine tokmak vurup tırtıka tırtık, tırtıka tırtık diye düyek usulünde tokmak vurarak, pamuk atarak, gülüp oynayarak çalışırlar diyor Evliya Çelebi. Sadece dükkanlarında değil, seyyar satıcı olarak mahallelerde gezerler, bir yere konarlar. Mahalleli yataklarını, efendim şiltelerini, yastıklarını, minderlerini ona getirir. Orada bir köşecikte bunların yünlerini, pamuklarını atar, tekrar içine doldurur ve sahiplerine iade ederdi. Gün boyu bir mahallenin ve bir sokağın efendim yatağını, yastığını hallaç atardı. Yani dükkanlarında icraî faaliyet edenler olduğu gibi sokak aralarında edenler de vardı. Bizim çocukluğumuzda da hallaçlar vardı. Fakat şimdi ne hallaç kaldı ne de hallaç tarafından atılan pamuk ve yün yataklar. Yani hallaçlar da hallaç pamuğu gibi atıldı. Ama hallaç pamuğu tabiri günümüzde hala yaşamaktadır. Değerli dinleyiciler, berberler yani eski tabirle hallaklar günümüzde hala var ama biraz değişti. Eskiden dükkanda icraî faaliyet eden ve seyyar ayak berberi olmak üzere iki çeşit berber esnafı vardı ve berberlik mühim bir esnaflıktı. Zemini taş ve tuğla dükkanları vardı. Ustası, kalfası, çırağı bellerine kadar gayet temiz, ibrişimden dokunmuş peştemal ve futa bağlardı. Ayaklarına nalın veya takunya giyerlerdi. Kalfa ve çırakların yaz kış nalınları çorapsız olurdu. Sebebi çorap kirli olabilir. Halbuki çıplak ayağın temiz tutulması mümkün. Kollar dirseklere kadar sıvalı. Çünkü berber dükkanı aynı zamanda da bir sağlık ocağıdır. O devirlerde tıraş dizde yapılırdı. Müşteri bir peykeye oturtulurdu. Berber yüzün iki yanını usturayla aldıktan sonra berber evvela sol ayağını müşterinin oturduğu peykeye dayar. Dizine temiz bir peşkir koyar. Müşterinin başını dizine yatırır. Sağ tarafını perdah eder. Sonra sağ ayağını dayar. Başı öbür dizine alır. Sol ayağını perdah ederdi. Sabun leğende elle köpürtülürdü. Yüz kılları bu sabunla iyice yıkanıp ovularak yumuşatıldıktan sonra ustura vurulurdu. Tıraştan sonra baş mutlaka stil altında yıkanırdı. Stil tavana asılı orta büyüklükte küp şeklinde su kabıdır. Dibinde musluk vardır. Baş yıkanırken çırak altta leğen tutardı. Çırakların bir vazifesi de hasırdan yapılmış zarif yelpazelerle sinekleri kovmaktı. Sultan Hamit zamanında Avrupa kârı berber dükkanları açıldı. Perukar derlerdi bunlara. Evvela bellerden futalar peştemaller atıldı. Beyaz patiskadan iş gömlekleri giyildi. Sabunu leğende köpürtülmesi, elle sakala sürülmesi adeti terk edildi. Sabun tasları, tıraş fırkaları onun yerine kaim oldu. Çıplak ayaklara çorap papuç geçti. Makasın usturanın yanına saç makineleri kondu. Stiller ortadan kalktı. Müşterilerin dize yatırılma adeti bitti. Baş yastıklı berber koltukları kullanılmaya başlandı. Gün be gün eski berberler yerini perukarlara, perukarlar da kuaförlere bıraktı. Böylelikle eski berberlerle günümüzün berberlerinin arası iyice açıldı. Eski berberler aynı zamanda sünnetçi, dişçi ve hacamatçıydı. Kellik, uyuz, sıraca, egzama gibi cilt hastalıklarına merhem yaparlardı. Dükkanlı berberlerin yanında bir de ayak berberleri vardı. Sokaklarda, iskelelerde, meydanlarda, hatta kahvehanelerde uşakları, ırgatları, beygir sürücülerini, arabacıları, kayıkçıları, hamalları yani ayak takımını tıraş ederlerdi. Şimdi bu ayak berberleri kalmadı. Tasa tarağı toplayıp gittiler. Bu tabir de zaten buradan gelmedir. Dükkan berberleri hala duruyor ama eski berberlere pek benzemiyor. Değerli dinleyiciler, eskiden çarşıda evlerde hammalın çok mühim bir rolü vardı. Yükü taşıma biçimine, yükün cinsine göre sınıflara ayrılırlardı hammal. Hammal, hamıl, yük taşıyan da demektir. Küfeciler daha çok pazar yerlerinde sebze meyve taşırlardı. Arkalıkla yük taşıyanlar ekseriya iskele ve limanlarda çalışırlardı. Küfecilere nispetle daha ağır yükleri taşırlardı. Bir veya iki kişinin taşıyamadığı yükler sırık hamalları tarafından hususi metotlarla taşınırdı. Bunlar en az 4 kişi olurdu. Yük taşımada diş budak ağacından yapılma uzun sırıkları kullanırlardı. Bir de sedyeciler vardı. Beyoğlu ve Galata'da kısa mesafede insan getirir götürürlerdi. Bir başka hammallar büyük otellere ecnebilerin eşyalarını taşırlardı. Bunlar diğerlerine göre daha şık giyinirlerdi. Karaköy rıhtımında sirkeci garında beklerlerdi. Her mahallenin bir hammalı vardı. Komşu mahallenin hammalları kendi bölgeleri dışında yük taşımaya kalkışınca tecavüze uğrarlardı. Eşya arabayla taşınacaksa bir mahallenin hamalı yükler, diğer mahalleninkiler boşaltırdı. İstanbul'da arka hammallığı herkesin yapabileceği bir iş değildi. Hamalların sayısı belliydi. Her biri deftere geçirilmiş, birer de kefile bağlanmıştı. Bunları yerine getirmeyen hammallar ceza alırlar, meslekten ihraç edilirlerdi. Eğer hammal sayısı artarsa, Divan-ı Humayun kararıyla hammal ketidalarına dikkati çekilir, bu meseleye bir hal tarzı bulmaları istenirdi. Evliya Çelebi zamanında iç pedestende 300, dış pedestende 200 hammal varmış. Bu hamallar arkalarında yassılama semerleri, ellerinde ipleri ve bellerinde kılıçlarıyla geçerler diyor Evliya Çelebi. Taşıdıkları yükün çevreye zarar vermemesi için de değmesin yağlı boya diye değil de var da diye bağırırdı bu hammallar. Efendim, matbaanın tahammül etmediği, yaygınlaşmadığı devirde çok mühim bir meslek hattatlıktı. Hattat, hat'dan gelir, yani yazı yazan. Malum, İslam harfleri çok çeşitli şekilde yazılabiliyor ve kitaplar bu çeşitli yazılarla meydana getiriliyor. Hattatlar yazılmış bir kitabı kopya ederek hayatlarını kazanan insanlardır. Bir kitaptan, kendisine lazım olan kimse bu kitaptan bir numuneyi hattata verir ve hattatla anlaşır, fiyat olarak ve müddet olarak anlaşır. Kitabı nasıl yazacağını kendisine tarif eder. Hattat müşterinin istediği şekilde o müddet zarfında kitabı istinsah eder. Yani bir nüsha çıkartır. Eğer konuşulmuşsa bunu ciltler, gerekirse süsletir ve sahibine iade eder. Tabii ciltleyen ve süsleyen ayrıdır. Böylece bir ortak çalışma olur bu çalışma. Hat sanatı, hat sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanattı değerli dinleyiciler. İleri gelenler de güzel yazıyla meşgul olurlar. Bununla levhalar, Kur'an-ı Kerimler, enamlar, cüz keseleri, Muhammediyeler, efendim mevlid kitapları yazarlardı. Ama bu işten hayatını kazanan, hatırı sayılır derecede de meslek adamı vardı, esnaf vardı. Nitekim Osmanlılar'da matbaa öteden beri vardı. Yani Avrupalılar matbaayı kullandığı zaman Türklerde de matbaa vardı. Fakat yaygınlaşmamıştı. Çünkü Türklerin kullandığı alfabe matbaaya çok uygun bir alfabe değildi. Üstelik din kitaplarının matbaa ile yazılması hürmete muvafık görülmüyordu. Üstelik Osmanlı Devleti'nde okuyan yazan sayısı Avrupa'dan çok fazla olduğu için hattatlık bir meslek olarak teşekkül etmişti. Çok sayıda hattat hayatını bu şekilde kitap yazarak karşılıyordu. Ve bundan dolayı Lale Devri'nde matbaanın kurulması, yani ilk defa bir Müslüman Türk'ün matbaa kurması, hattatların hayli reaksiyonuna sebep olmuş. Hattatlar hokka kalemi bir tabuta koyarak ve Babali'ye kadar yürüyüş yaparak matbaanın kuruluşunu protesto etmişlerdir. Ancak bu protestoları tutmamıştır. Hattatlık birer ikişer gözden düşmüştür. Eskiler tabii matbaaya itibar etmemişler. Yine eskiden olduğu gibi hattata yazdırmayı tercih etmişlerdir. Çünkü bunda biraz el emeği göz nuru olduğu için şimdiki tabirle görsellik de söz konusudur. Ve hattatın yazdığı kitap bir sanat eseridir. Ama ne çare ki matbaanın kolaylığı ve ucuzluğu hattatlığı silmiş. Günümüzde hattatlar ancak levha yazmak üzere ve bir sanatkar olarak varlıklarını muhafaza ediyorlar. Artık hattatlık bir meslek olmaktan, esnaflık olmaktan çıkmıştır. Değerli dinleyiciler, sinemanın, tiyatronun ve televizyonun olmadığı zamanlarda insanlar değişik şekilde eğlenirlerdi. İnsanları eğlendiren çeşitli esnaf grupları vardı ki bunlardan bir tanesi hokkabazlardır. Hokka oyunu, göz bağcılığı, el çabukluğu gösterileri içinde en eski, en yaygın olanıdır. Tersine çevrilmiş üç kap ve üç ufak bir topun boş gibi gözüken altı hokkanın içinden çıkması veya seyircilerin dolu sandığı hokkaların boş gösterilme şeklinde oynanırdı. Eski bunu oynatan oyuncuya da hokkabaz adı verilirdi. Eski hokkabazların hokka oyunundan başka dikine tutulan sopa üzerinde bir yumurtayı yürütüp sıçratmak, paraları yok etmek ya da çoğaltmak, boş kaptan torba dolusu darı akıtmak, sehpa üzerinde duran boş tastan su akıtmak gibi pek çok hünerleri vardı. Hokkabazın ismi çok. Taşbaz, şübedebaz, gözbağcı, ayar, efsunkar, sihirbaz, mührebaz, yumurtabaz, beyzabaz, yuvarlakbaz, nice isimleri var. Rivayete göre Osmanlı Devleti'ne İspanya ve Portekiz'den göç eden Yahudiler kanalıyla gelmiştir. Osmanlılarda hokkabazlığın en mühim hususiyeti hokkabazların yanındaki yardımcılarıyla söyleşmeleridir. Karagöz ve orta oyunundaki söyleşmelere benzer, Osmanlı hokkabazlığına el çabukluğunun yanı sıra dil çabukluğunun da katılmasını sağlamış. Bu sohbet esnasında ustanın elinde orta oyunundaki pişekarınki gibi bir şakşak vardır. Bununla yardağına vurur. Ayrıca gösteri müddetince bir deniz hayvanı kabuğunu boru gibi öttürür. Karagöz, kukla, orta oyunu gibi hokkabazlık da İstanbul'da çok yaygındı. Hokkabazlar hünerlerini şenliklerde, sünnet düğünlerinde, evlerde, Ramazan aylarında kahvelerde yaparlardı. Fatih Horhor'da Niyazi'nin kahvesi, Reşadiye kahvesi, Draman'da Siirtli Arap Hamdi'nin kahvesi, Beşiktaş'ta Akaretler'de Halil'in kahvesi, Kadıköy'de Yalı ve Köy kahvelerinde, Maltepe'de Hacı'nın kahvesinde, Şehremin'inde Tatar Nuri'nin kahvesinde, Eyüp'te Hacı Musa'nın kahvesinde, Vezneciler'de Afitap Kıraathanesi'nde, Aksaray'da İhsan Bey ve Giritli Necati Efendi kahvelerinde, Nur Osmaniye ve Letafet Kıraathanelerinde, Saraçhane'de Nuri Baba'nın kıraathanesinde, Tophane'de Karabaş Mehmet Efendi kahvehanesinde İstanbul'un belli başlı hokkabazlık gösterileri yapılırdı. Çok meşhur hokkabazlar vardı. Hacı Şahin, Hacı Mehmet, Sarılıkçı Bulgar Karısı'nın oğlu Vasil, Kirkor, Kırmızı Burunlu Murat, Kuklacı Makro, Bohor, Tatar Nuri, Yasef, Zati Sungur gibi çok meşhur hokkabazlar icraî faaliyet etmişler. Ancak televizyonun, sinemanın yaygınlaşmasıyla hokkabazlıkta birer ikişer sanatlıktan çıkmış. Şimdi çocuklar artık ne hokkabazdan eğleniyorlar ne başka bir şeyden. Ancak hokkabazlık şimdi sihirbaz adıyla bazı sirklerde ve hususi gösterilerde mevcudiyetini tam olmasa bile devam ettiriyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar'da altından ziyade gümüşün kalıba dökülerek ya da baskı, oyma ve dövme teknikleriyle süslendiği bir sanat dalı vardı. Kakmacılık denirdi buna. Daha çok bilezik, küpe gibi takılarda, kadın tepeliklerinde, el aynası mahvazalarında, duvar aynalarında, tepsilerde, fincan zarflarında, gülaptan, buğurdan ve şamdanlarda kakma işine rastlanırdı. Kakmacılar, ağızları hususi biçimli çökertme kalemi, kabartma kalemi, yol kalemi, çevirme kalemi, yalama kalemi, kum kalemi denilen çelik kalemlerle çökertme ve kabartma tekniğinde eşyanın üzerine desen işlerlerdi. Kakmacı ustaları önce üzeri işlenecek parçayı içinde zift olan bir kalıba yerleştirerek döverlerdi. Bu sayede yüzeyde istenmeyen eziklik ve büzüklükler olmazdı. Tavlama, soğutma, zaç yağında temizleme, tahirleme, parlatma gibi safhaları vardı kakmacılığın. Çok zor bir zanaattı. Zift üzerine yatırılmış plaka gümüşün çelik kalemlerle dövülerek biçimlendirilmesi gerçekten görmeye değerdi. Musaf mahvazaları, mücevher kutuları, kemer tokaları, leğen, ibrik, yastık aynası gibi çok sayıda ve çok çeşitli eser bu usulde ortaya konulmuştur. Son devirde azalarak da olsa gümüş kakma ustaları devam etmiştir. Vaktiyle Anadolu'da, İstanbul'da, Van'da ve bazı merkezlerde kakmacılar vardı. En son Kakmacı Ziya Efendi 1980'de vefat etti. Bu işi iyi yapan bir sanatkardı. Değerli dinleyiciler, eskiden toprak zemin üzerine taş döşeyerek yapılan ve yol manasına gelen kaldırım, bugünkünden çok farklı bir mana taşırdı. Yaya kaldırımı ile at, araba geçen yol arasındaki fark öteden beri bilinirdi. Bu fark ancak İstanbul'da şehir içi trafik meselelerinin başladığı 19. asrın ikinci yarısında ortaya çıktı. İstanbul'da fethiyle beraber başlamıştır Osmanlı kaldırımcılığı. Öteki meslek gruplarında olduğu gibi ananevi bir esnaf teşkilatı vardı bunların da. Kaldırımcı esnafı hazarda ve seferde, yani savaşta ve barışta ayrı ayrı hizmetlerde bulunurdu. İstanbul'un bitmek bilmeyen yol yapımı, yol yenileme hizmetleriyle su yollarının taş döşemeciliği barış yıllarında kaldırımcıları inşaat mevsimi boyunca meşgul ederdi. Ordu sefere çıkacağı zaman her meslek için olduğu gibi kaldırımcılardan da ordu esnafı alınırdı. Bunlar ordunun geçeceği yolların yapımı ya da tamirinde çalışırlardı. İstanbul'un içinde ya yakın çevresinde yol inşaatı ve su yolu döşemesi yapan kaldırımcılar ekseriyetle Silivri ve köylerinde otururlardı. Bu havalide oturmakla beraber büyük bir ekseriyeti Arnavut asıllıydı. 19. asrın sonlarına kadar kaldırımcılık İstanbul'da Arnavutların mesleğiydi. Türkiye'ye Arnavut kaldırımı tabiri de Türkçe'ye bu yüzden olmuştur. İstanbul'un fethinden. Arnavut kaldırımı. Böyle aynı boyda olmayan taşların döşenmesiyle teşekkül eden yollara denir. Eğer taşlar aynı boyda ise buna parke adı verilir. İstanbul'un fethinden 1588 yılına kadar her iş dalında olduğu gibi kaldırımcılarda da fazla bir ücret artışı yoktu. Şehir içinde yeni kaldırım yapımında bir terbi yani bir kare için 6 akçe, mahlut toprak ve taş karışık kaldırım için ise 4 akçe ücret ödenirdi. Sonra enflasyon başladı, az da olsa ücretler arttı. Bir terbi 8 akçeye, karışık kaldırımda 4 akçeye de kaldı. Kaldırımcıların kendi işlerinde meslek teşkilatları var. Devletle olan münasebetlerini Kaldırımcılar Ketüdası yürütürdü. Mimarbaşının emri ve tasvibi altında işlerini yaparlardı. Mimarbaşı Topkapı Sarayı'nda bulunan bir devlet görevlisiydi. Bugünkü fen memuru, belediye başkanının işlerine bakardı. İşlerini götürü olarak yaparlardı kaldırımcılar. Önceden keşfe giderlerdi. Keşifle tespit ettikleri iş bittikten sonra keşifle işi teslim ederlerdi. İstanbul'da yol yapımı nasıl oluyor? Bir devlet yaptırıyor bunu. Bir de vakıf gelirleriyle yaptırılıyor iki koldan. Devlet tarafından yaptırılan kaldırımlarda yol üzerinde ev ve dükkanı olanların da muayyen nispetlerde bu işe katkıda bulunma mecburiyeti vardı. Şehrin meskun olmayan mahallelerinde yapılan yollar da masraf devlet hazinesinden karşılanırdı. Vakıflar marifetiyle yapılan yollar da vardı. İstanbul'un yangınlar ve seller yüzünden sık sık yolları yenilenmiştir. Bundan dolayı kaldırımcılar her zaman aranan meslek erbabıydı. 1826'da ihtisap nezareti yani belediye kuruluncaya kadar mimarbaşı bunlardan mesuldü. 1831'de Ebniye-i Hassa Müdüriyeti kuruldu. Yani hususi binalar müdüriyeti. Kaldırımcılar buraya bağlandı. 1857'den itibaren de İstanbul'un kaldırım işleri şehir emanetine, belediyeye devredildi. Arnavut kaldırımcılar 20. asrın başlarına kadar varlıklarını devam ettiler. Ama asfalt yollar, beton yollar yaygınlık kazanınca Arnavut kaldırımı da tarih oldu. Arnavut kaldırımcıları da tarih oldu. Ama şimdi bazı sokakların eski usulde tamir edilmesiyle yine Arnavut kaldırımcıları ama modern manada Arnavut kaldırımcılarına rastlamaktayız.
Hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yayma için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük gölgem garba uzanır. mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Değerli dinleyiciler, kaybolan mesleklerin, kaybolan esnafın haddi hesabı yok. Ama bizim müddetimizin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka mevzularla buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.